Ayrım 23, Deniz Kurdu, Jack London. Sayfa 288. Bölüm 32. Garip bir duyguyla uyandım. Etrafımda bir şeyin yokluğunu hissettim. Birkaç saniye sonra durumun garipliği geçmişti. Yok olan şey rüzgardı. Sinirle uyumuş, yine aynı sinirle uyanmıştım. Aylardan beri ilk kez kapalı bir yerde ıslak olmayan battaniyelerin altında rahat bir gece geçirmiştim. Rüzgarın duruşunun üstümdeki etkisini inceledim. Beni mutlu eden Maud'un elleriyle yaptığı yatağın üstünde yatmaktı. Giyinip kapıyı açtığımda kıyıya vurmaklı olan dalga seslerini duydum. Güzel bir gündü. Güneş pırıl pırıldı. Epey uyumuş olmalıydım. İçim enerji doluydu. Gayret adasında uyuyarak kaybettiğim zamanı kazanma hevesi vardı içimde. Dışarı çıktığımda olduğum yerde dona kaldım. Gözlerime inanamadım. Kumsalda 15 metre kadar ötede kocaman bir gemi duruyordu. Gözlerimi ovuşturup önümde duran şeye bir kez daha baktım. O mutfağın yapılmasına kendi ellerimle yardım etmiştim. Küpeçlerin üstündeki alçak kamera tanıdık bir şeydi benim için. Hayalet de bu. Nasıl da gelmişti buraya? Onu buraya getiren şans mıydı, kader miydi? Umudumu yitirdim birden. Kaçmanın olanağı yoktu. Kulübede uyumaklı olan Maud'u düşündüm. Onun iyi geceler Humphrey deyişini hatırladım. Benim kadınımın, benim arkadaşımın sözleri kafamda çınlıyordu. Sonra gözlerimin önünde her şey karardı. Belki sadece birkaç saniye geçmişti ama kendime geldiğimde bana asırlar geçmiş gibi geldi. Hayalet oradaydı, kumsala çıkmıştı, yelkenleri parçalanmış, kıçına vuran dalgalar da sallanıyordu. Bir şeyler yapmalıydım, bir şeyler yapmalıydım. Birden gemideki hiçbir şeyin hareket etmediğini fark ettim. Bir gece önceki mücadeleden yorgun düştükleri için herkesin uyuduğunu düşündüm. Belki de Maud'la birlikte hala kaçma şansımız vardı. Onlar uyanmadan sandalı alıp adanın arka tarafına geçebilir miydik acaba? Onu uyandırmalıydım ve bir an önce yola koyulmalıydık. Tam kapısını açacağım sırada adanın küçüklüğü geldi aklıma. Burada asla gizlenemezdik. Denize açılmaktan başka çıkar yol kalmamıştı bizim için. Küçük kulübelerimizi, et, yağ, yosun ve odun depolarımızı düşündüm. Kışın denizde o şiddetli fırtınalardan asla sağ çıkamazdık. İşte böylece onun kapısının önünde ne yapacağımı bilemeden durdum. Her şey olanaksızdı, olanaksızdı. Bir an içeri girip onu uyurken öldürmek gibi garip bir fikir geçti aklımdan. Sonra daha iyi bir fikirle kafam aydınlandı. Herkes uyuyordu. Neden gizlice hayaletin içine girmeyeydim? Kurtlar senin yatağının yerini biliyordum. Onu uykusunda öldürebilirdim. Ya ondan sonra? Neyse, ondan sonra da ne yapacağımızı düşünürdük. O öldükten sonra oldukça vakit kazanacaktık. Yeni durum ne olursa olsun bundan daha kötü olamazdı. Bıçağım benimdeydi. Kulübeye dönüp tabancamı aldım. Dolu olduğuna emin olduktan sonra hayalete doğru yürüdüm. Belime kadar suya girdikten sonra yukarı tırmandım. Kasaranın kapısı açıktı. Tayfaların nefes alışlarını duymak için kulağımı uzattım. Ama hiç ses gelmiyordu. Başka bir şey geldi aklıma. Ya hayalet terk edilmişse? Daha dikkatle dinledim. Hiçbir ses yoktu. Yine büyük bir dikkatle merdivenlerden aşağı indim. Artık insanların yaşamadıkları yerlere has bir koku vardı burada. Ortalık eski elbiseler, deniz botları, muşambalar, uzun bir yolculuğun bütün pislikleriyle doluydu. Güverteye çıktığımda geminin terk edilmiş olduğuna karar verdim. İçimde bir umut ışığı belirmişti. Daha sakin bir şekilde etrafıma göz atınca sandalların yerinde yerler estiğinin farkına vardım. Avcıların kamerası da aynı masalı anlatıyordu bana. Onlar da büyük bir telaşla eşyalarını toplayıp gemiyi terk etmişlerdi. Hayalet boştu, bana ve Maud'a aitti. Geminin kantinini ve kameradaki yiyecekleri düşündüm. Hemen koşup Maud'u uyandırmak ve ona güzel bir ziyafet çekmek geldi içimden. Buraya gelirken yaptığım o korkunç plan artık gerekli değildi. Merdivenlerden sıçraya sıçraya yukarı çıkarken kafamdaki tek düşünce ben kahvaltıyı hazırlayana dek Maud'un uyanmamasıydı. Mutfağa doğru ilerlerken içerideki nefis yemek kaplarını düşününce büsbütün sevindim. Pupa'ya tam yaklaşmıştım ki birden onu, kurtlar seni gördüm. Öyle şaşırmıştım ki ancak 2-3 adım geriledikten sonra kendimi durdurabildim. Merdivenlerde durmuştu. Sadece başıyla omzu görünüyordu. Hiç hareket etmeden olduğu yerden bana bakıyordu. Titremeye başladım. Midem ağrımaya yüz tutmuştu. Düşeceğimi hissedince kameranın duvarına dayandım. Dudaklarım kurumuştu. Konuşacakmışım gibi onları ıslatmak ihtiyacını duydum. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. İkimiz de konuşmadık. Sessizliğinde ve hareketsizliğinde tehdit edici bir hal vardı. Ona karşı olan korkum eskisine de geçerek bütün içimi kaplamıştı. İkimiz de olduğumuz yerden birbirimizi seyrettik. Hareket etmek istiyordum ama umutsuzluk içindeydim. İlk hareketin ondan gelmesini bekledim. Zaman ilerledikçe içinde bulunduğum bu durumun o iri ayı balığına yaklaşmakta olduğum ana ne kadar benzediğini hissettim. O zaman da içimi öyle bir korku kaplamıştı ki onu öldürmek için orada bulunduğum halde kaçmasını arzulamıştım. Belki şimdi de ilk hareketi ben yapmalıydım. Tabancamı çekip kolumu kaldırdım. Hareket edip merdivenlerden aşağı kaçmaya kalksaydı onu öldürecektim. Ama hareket etmiyor, bana bakmaya devam ediyordu. Elimde tabanca ona bakarken yüzünün ne kadar yorgun olduğunu fark ettim. Tedirgindi, avurtları çökmüştü, kaşları çatıktı, gözleri bile değişik geldi bana. Bakışlarındaki bir değişiklik değil de sanki göz sinirlerinin ve göz etrafındaki kasların bozukluğuna ileri gelen bir değişiklikti bu. Kafamızla çalışıyor, aklımdan binlerce düşünce geçiyordu. Yine de tetiği çekemedim. Tabancayı indirip kameranın köşesine gittim. Sinirlerimi biraz yatıştırmak, ona daha yakın olmak için yapmıştım bunu. Tabancayı yine kaldırdım. Şimdi 1 metre kadar ötemde duruyordu. Hiçbir kurtuluş umudu kalmamıştı. Onu vuramamam olanaksızdı, yine de tetiği çekemedim. Dedi sabırsızca. Tetiği çekmeye çalıştım ama boşunaydı. Konuşmaya çalıştım, onu da beceremedim. Neden ateş etmiyorsun diye sordu. Boğazımı temizledim ama yine de bir şey söyleyemedim. Hımbıl dedi yavaşça, yapamazsın bunu. Belki korkmuyorsun ama bunu yapacak gücün yok. Tutucu ahlakın senden daha güçlü. Seni yetiştiren insanların fikirlerinin esirisin. Bütün felsefene ve benim sana öğrettiklerime rağmen silahsız bir insanı öldürmeni engelliyor bunlar. Biliyorum dedim. Benim silahsız bir adamı kolayca öldüreceğimi de biliyorsun diye devam etti. Benim ne olduğumu iyi biliyorsun. Kendi ölçülerine göre bir değer verdin bana. Bana yılan, kaplan, köpek balığı ve canavar dedin. Ama yine de sen küçük bir kuklasın. Bir yılanı, bir köpek balığını öldürdüğün gibi beni öldüremiyorsun. Çünkü ellerim, ayaklarım ve seninkine benzeyen bir bedenim var. Hah, senden daha fazlasını beklerdim Humble. Merdivenlerden yukarı çıkıp yanıma geldi. Tabancanı indir, sana birkaç şey sormak istiyorum. Etrafa göz atacak bir fırsat geçmedi elime. Neresi burası? Hayalet nerede? Nasıl ıslandın? Maud, pardon, Bayan Brewster. Yoksa ona Bayan Van Weyden mi demeliyim? O nerede? Geri çekildim. Onu öldüremeyişime sinirleniyordum ama tabancamı indirecek kadar da budala değildim artık. Bana vurmaya kalkmasını bekledim. Böyle bir anda onu öldürebilirdim. Burası Gayret Adası dedim. Hiç böyle bir ada duymamıştım dedi. Ona bu ismi biz verdik dedim. Biz mi? Biz de kim? Bayan Brewster'lı ben. Sizin de gördüğünüz gibi hayalet kumsalda yatıyor. Burada ayı balıkları var dedi. Onların seslerine uyandım. Yoksa hala uyuyor olacaktım. Dün gece buraya geldiğimde duydum onların sesini. Bu rüzgardan korunan bir kıyıya vardığımın belirtisiydi. Yıllardır aradığım şey bu benim. Kardeşim sayesinde bir servete kondum. Nerede olduğumuzu, koordinatlarımızı biliyor musun? Hiçbir fikrim yok dedim. Siz daha iyi bilmelisiniz. Son gözlemleriniz neydi? Gülümsedi ama cevap vermedi. Adamlarınız nerede diye sordum. Neden yalnızsınız? Soruma yine cevap vermeyeceğini sanmıştım ama hiç düşünmeden konuşmaya başladı. Kardeşim 48 saat beni hapsetti. Yanlış bir şey yapmamıştım. Güvertede sadece bir nöbetçi olduğu an kıstırdı beni. Avcılar beni yalnız bıraktılar. Onlara daha çok para teklif etti. Gözümün önünde yaptı bunu. Bütün adamlarım terk etti beni. Böyle yapmaları da umulurdu zaten. Hepsi beni terk edip gittiler. Zafer sırası ölümündü bu kez. Neyse, o da aileden sayılır.
Direkler nasıl kırıldı diye sordum.
Git de şu çımalara bir bak dedi mizana direğini işaret ederek.
Bıçakla kesilmiş bunlar diye bağırdım.
Tam değil diye güldü. Daha ustaca yapılmış bir iş bu, dikkatle bak.
Baktım ipler hafif bir rüzgarda hemen kopacak kadar inceltilmişti.
Ahçıbaşı yaptı bunu diye güldü. Yaparken yakalamadım onu ama eminim bundan. Benden intikam almak için yaptı bunu.
Aferin Magriç diye bağırdım.
Evet, her şey olup bittikten sonra ben de öyle dedim. İçimden tabii.
Fakat bütün bunlar olup biterken siz ne yapıyordunuz diye sordun.
Elimden geleni. Hoş, yapılacak fazla bir şey de yoktu ya.
Thomas Magridge'in yaptıklarını incelemeye koyuldum.
Biraz yatıp güneşleneceğim dediğini duydum kurtlar senin.
Sesindeki zayıflık beni öylesine şaşırttı ki başımı çevirip ona baktım. Ellerini sinirle yüzünde dolaştırıyordu. O zamana dek tanıdığım kurtlar seni hiç benzemiyordu.
Baş ağrılarınız nasıl diye sordum. Beni hala rahatsız ediyor diye cevap verdi. İşte şimdi bir de başım ağrıyor.
Güverteye uzandı. Sonra dirseğine dayanarak yan döndü. Bir eliyle de gözlerini güneşten saklıyordu. Olduğum yerde durmuş merakla onu seyrediyordu.
İşte şimdi istediğin fırsat eline geçti hımbıl dedi.
Anlamıyorum diye yalan söyledim. Çünkü ne demek istediğini çok iyi biliyordum.
Beni istediğin yere getirdin dedi yavaşça.
Hiç de değil diye cevap verdim. Sizin şimdi buradan binlerce mil uzakta olmanızı dilerdim.
Güldü fakat bir daha konuşmadı.
Yanından geçip kameraya indim. Kameranın döşemesindeki kapağı kaldırıp kuşkuyla karanlık depoya baktım. İnmek istiyordum ama kararsızdım. Ya yatması numaraydıysa? Orada bir fare gibi kapana yakalanmak hiç hoş olmayacaktı. Sessizce kapıya gidip dışarı baktım. Bıraktığım yerde yatıyordu. Tekrar aşağı indim. Döşemedeki kapağı kaldırıp dikkatle depoya indim. Aldığım bütün tedbirler gereksizdi. Kollarım konserve peksimetle dolu yukarı çıkıp kapağı kapadım. Kurtlar sen bıraktığım yerde duruyordu. Aklıma parlak bir fikir geldi ve odasına giderek tabancalarını aldım. Gemide başka silah olmadığını hatırlıyordum ama yine de öbür üç kamerayı aradım. Sonra kasarayı ve mutfağı dolaşıp bütün bıçakları topladım. Birden aklıma her zaman yanında taşıdığı bıçağı geldi. Yanına gittim, önce yavaşça sonra bağıra bağıra konuştum, hareket etmedi. Eğilip cebinden bıçağı aldım. Şimdi daha rahattım artık. Bana saldıracak silahı yoktu. Üstüme yürüse bile elimdeki silahlarla onu yenebilirdim. Yanıma kahve kabını, kızartma tavasını ve birkaç porseleni alıp kurtlar seni olduğu yerde bırakarak aşağı indim. Maud hala uyuyordu. Ateşi yakarak kahvaltıyı hazırladım. İşimi tam bitirmek üzereydim ki onun uyandığını duydum. Kahveyi koyduğumda kapı açıldı ve içeri girdi.
''Haksızlık ediyorsun'' dedi bana. ''Yemek pişirme benim görevimdi.''
Bu kez affet diye yalvardım.
''Tabii bir daha yapmayacağına söz verirsen'' diye güldü. ''Yoksa pişirdiğim yemeklerden bıktın mı?''
Neyse ki başını çevirip kumsala bakmamıştı. Durumu öyle ustaca idare ediyordum ki hiçbir şeyin farkında olmadan porselen fincandan kahvesini içti, kızarmış patates yedi ve peksimetin üstüne marmelat sürdü. Ama bu böyle devam edemezdi, şaşırdığını fark ettim. Yemek yediği porselen tabağı görmüştü. Kahvaltıyı inceledi, sonra bana baktı ve başını yavaşça kumsala doğru çevirdi.
''Humphrey'' dedi.
Gözleri dehşetle açılmıştı.
O mu?
Başımı salladım.
Bölüm 33. Bütün gün kurtlar senin aşağı inmesini bekledik. Dayanabileceğimizin ötesinde bir korkuydu bu bizim için. Her an birimizin gözleri hayaletteydi ama gelmedi. Ayağı bile kalktığını görmedim. Belki de baş ağrısındandır dedim. Onu güvertede yatarken bırakmıştım. Bütün gece orada kalabilir. Gidip bir bakayım. Maud gözlerimin içine baktı. Bir şey yok dedim, merak etme, tabancayı alırım yanıma. Gemideki bütün silahları topladım.
Ama onun kolları, kafası ve o korkunç elleri var diye karşı çıktı. Ah Humphrey, ondan korkuyorum diye bağırdı. Gitme, lütfen gitme.
Elini elimin üstüne koydu. Nabzım hızla atmaya başlamıştı. Güzel ve yalnız bir kadın. Şu anda ne kadar kadıncaydı. Ayı balığı sürüsünün ortasında olduğumuz an ona sarıldığım geldi aklıma. Korkma, kendimi tehlikeye atmam dedim. Gidip şöyle bir bakacağım. Elimi sıktıktan sonra bıraktı. Güvertede onu bıraktığım yer boştu. Aşağı inmiş olmalıydı. O gece nöbetleşe uyuduk. Kurtlar senin ne yapacağı belli olmazdı. Her şeyi yapacak güçteydi o. Ertesi gün yine bekledik. Ondan sonraki günde kurtlar sen meydanda yoktu. Baş ağrılarından birine yakalanmış olmalı dedi Maud dördüncü gün. Belki de hastadır, çok hasta. Ölmüş de olabilir. Ya da ölmekte diye ekledi bir an sonra. İyi olur diye cevap verdim.
Ama düşün Humphrey, yaşantısının son saatlerini geçirmekte olan zavallı bir insan o.
Belki de dedim.
Evet, belki de diye bana hak verdi ama bilmiyoruz. Eğer gerçekten böyleyse çok kötü olur bu. Kendimi asla affetmem. Bir şeyler yapmalıyız.
Belki de diye tekrarladım. Kurtlar sen gibi bir yaratığa acıyan bu kadına içimden güldüm. Benim sessizliğimle yetinmeyecek kadar kararlıydı.
Gitmelisin Humphrey, gidip bakmalısın dedi. İstersen gül bana, bunun için seni affedebilirim.
Ayağa kalkıp kumsala çıktım. Dikkat et diye bağırdı arkamdan. Tekneye çıktığımda ona el sallayıp güvertede yürüdüm. Kameranın kapısına geldiğimde bağırdım. Kurtlar sen cevap verdi ve o yukarı çıkarken tabancamı çektim. Onunla konuşurken tabancam elimdeydi. Ama o sanki elimde hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Bıraktığım gibiydi. Sadece biraz daha üzgün ve biraz daha sessiz. Birbirimize söylediğimiz birkaç söze konuşma bile denmez. Ne ben ona neden aşağı inmediğini sordum, ne de o benim neden tekneye çıkmadığımı. Başının iyi olduğunu söyledi ve ben de başka bir şey söylemeden onu bıraktım. Anlattıklarım Maud'u rahatlatmıştı. Daha sonra mutfaktan çıkan duman onu daha da neşelendirdi. Birkaç gün mutfaktan çıkan duman devam etti. Hatta kimi zamanlar güvertede dolaştığı bile oluyordu. Ama hepsi bu kadardı. Hiç sahile inmedi. Gece gündüz nöbet tuttuğumuz için bundan emindik. Bir şeyler yapmasını bekliyorduk ama onun hareketsizliği bizi tedirgin ediyordu. Bir hafta geçti. Ondan başka hiçbir şeyle ilgilenmez olmuştuk. Planladığımız birkaç şeyi bile yapmaktan vazgeçmiştik. Bir haftanın sonunda mutfaktan artık duman çıkmaz oldu. Onu güvertede de görmüyorduk. Maud'un üzüldüğünü fark ediyordum. Ne de olsa bir kadındı o. Bir zamanlar öldürmeye çalıştığım bu adamın durumu beni de üzüyordu. Bu kadar yakınında olmamıza rağmen bir başına ölüyordu, haklıydı. Ait olduğum insanların yasaları benden daha güçlüydü. Elleri, ayakları, bana benzeyen bir bedeni olması onu orada terk etmemi engelliyordu. Bu kez Maud'un beni göndermesini beklemedim. Sütümüzün ve reçelimizin bittiğini bahane edip gemiye çıkacağımı söyledim. Onun korktuğunu hissettim. Süte ve reçele gerek olmadığını söyledi. Tekneye süt ve reçel için çıkmadığımı, benden gizlediği endişesini gidermek için gittiğimi biliyordu. Gemiye çıktığımda ayakkabılarımı çıkardım. Bu kez ilk geldiğimdeki gibi bağırmadım. Aşağı indiğimde kameranın boş olduğunu gördüm. Odasının kapısı kapalıydı. Önce vurmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Ses çıkarmamaya çalışarak döşemedeki kapağı kaldırıp yana koydum. Depoya indim ve elime geçirdiğim elbiseleri yukarı taşıdım. Yukarı çıktığımda kurtlar senin odasından sesler geldiğini duydum ve kapıya giderek dinledim. Birden kapının tokmağı döndü, korkuyla geri çekildim, kapı açıldı ve dışarı çıktı. Yüzünde gördüğüm umutsuzluğu o güne dek kimse de görmemiştim. Kollarını yukarı doğru kaldırarak bağırdı, yumruklarını sıktı, sonra aldığını ovuşturdu. ''Tanrım, Tanrım!'' diye bağırdı. Korkunç bir şeydi bu, tir tir titriyordum. Aldığımda ter damlacıkları belirmişti. Onun kadar güçlü bir adamın böyle acı çekmesinden daha kötü bir şey olamazdı yeryüzünde. Ama kurt Larsen kendini tutmasını biliyordu. Bütün vücudu bu mücadeleyle titredi. Çıldırmak üzere olan bir adama benziyordu. Tekrar yumruklarını sıkıp bağırdı. Bir iki kez derin nefes aldı. Başarmıştı. Eski kurt Larsen gelmişti yine. Fakat yine de hareketlerinde bir zayıflık, bir kararsızlık göze çarpıyordu. Merdivenlere doğru yürüdü ve her zaman yaptığı gibi bir an durdu. Şimdi sadece kendi canım için korkuyordum. Deponun açık kapağı tam önümdeydi. Onu görmesiyle benim burada olduğumu keşfedecekti. Bu kadar korkak bir şekilde yakalandığım için kendi kendime kızdım. Yine de vaktim vardı. Kıvrılmış olduğum yerden ayağa kalktım ama o ne benim ne de açık ambar kapağının farkındaydı. Ben daha ne olduğunu kavrayamadan o yürümeye başlamıştı bile. Birden ayağı önündeki ambar kapağının boşluğuna girdi. Şimdi o yine eski kurt Larsen olmuştu. Bir kaplan gibi sıçradı ve göğsünün üstüne düştü. Sonra deliğe giren ayağını çekti ve yerde yuvarlandı. Yuvarlanırken aşağıdan çıkarmış olduğum elbiselere, reçele ve ambar kapağına çarptı. Yüzünün ifadesi değişmişti. Ben daha ne olduğunu anlamamıştım ki o hemen ambar kapağını kapadı. O zaman anladım, benim içeride olduğumu sanıyordu. Kördü, bir yarasa kadar kördü. Beni duymaması için dikkatle nefes alarak onu seyrettim. Odasına gitti. Kapı tokmağını önce bulamadı, biraz aradı, buldu ve çevirdi. Bu fırsatı kaçırmamalıydım. Ayak parmaklarımın ucunda yukarı çıktım. Ağır bir bavulu sürükleyerek odasından çıktı ve kapağın üstüne koydu. Bununla da yetinmedi ve getirdiği ikinci bir bavulu birincinin üstüne yerleştirdi. Sonra yerdeki reçeli ve elbiseleri toplayarak masanın üstüne koydu. Merdivenlerden yukarı çıkmaya başlayınca ben de kameranın üstüne çıktım. Kapıya gelince durdu, boş gözlerle etrafını araştırıyordu. Ondan bir iki metre ötedeydim. Bir an kendimi görünmeyen bir hayalet gibi hissettim. Elimi salladım ama hiçbir etkisi olmadı. Fakat elimin hareket eden gölgesini hissetmiş olmalıydı. Yüzünün hatları gerildi, etrafında bir şeyin hareket ettiğini fark etmişti ama ne olduğunu anlayamıyordu. Elimi durdurdum. Başını öne arkaya bir yandan öbür yana hareket ettirdi. Bir güneşe bir de gölgeye bakıyordu. Kolumun gölgesini nasıl fark ettiğini anlamaya çalıştım. Eğer gözleri tamamen bozulmadıysa bunun nedeni apaçık ortadaydı. Yok eğer tamamen bozulduysa hassas teni gölgeyle güneş arasındaki ısı farkını kavramasını sağlıyordu. Ya da kim bilir yakınında bir şeyler olduğunu belki de altıncı hissi söylüyordu ona. Gölgenin ne olduğunu anlamak istercesine güverteye çıktı ve ön tarafa doğru yürümeye başladı. Yürüyüşündeki çabukluk ve güven beni şaşırtmıştı. Yine de hareketlerindeki körlük belli oluyordu. Baş altında bıraktığım ayakkabılarımı buldu, onları eline alarak mutfağa girdi. Onun ateş yakışını ve kendine yemek pişir işini seyrettim. Sonra yavaşça kameraya girdim, reçeli ve çamaşırları alıp sessizce mutfağın yanından geçerek aşağı indim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 302.